Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İneci.
Yine bir cuma günü teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri ekranınıza taşımak üzere birlikteyiz. Teknoloji dünyasıyla başlayalım. AMD Fury serisi ekran kartı alan kullanıcılara yeni kampanyasında Star Wars Battlefront hediye edecekmiş. Ki Battlefront gerçekten herhalde son dönemde çıkan oyunlara baktığımızda en önemli iddialardan bir tanesi. Çok önemli.
Doğrudur, önemli bir isim.
Yani FPS olarak kaliteli grafiklere sahip,
ya shooter
aynı zamanda
olarak,
Star Wars evrenini gerçekten taşıyor.
Optimizasyon olarak çok iyi. Hikaye modu olmaması çok büyük bir eleştiri kaynağı olmuştu bu noktada. Ama onun dışında görsel olarak çok başarılı. Ben betasını PC'de oynadım. Şimdi bize Xbox One sürümü geldi. PlayStation 4 sürümünü de görmek lazım ama bariz diyorsun ki ben bu oyunu PC'de oynamak istiyorum.
Değil mi?
Tabii bir klavye mouse ikilisiyle birlikte oynayacağınız bir shooter oyunu gibi olmamış. Daha çok kontrolcülere özgü bir kontrol yapısı var oyunun. Ama buna nazaran tabii ki Star Wars evreninde geçiyor olması, her ne kadar eski Battlefront oyunları kadar cezbedici bir içeriğe sahip olmasa da önemli bir detay.
Evet, genel olarak da ben de grafiklerini çok etkileyici buldum. İlk başta bu bir oyun içinden teaser yayınlanmıştı, hatırlıyor musun?
Hı-hı.
Oyun
evet,
içi. Demişti evet. Ki bu grafiklerde olabilir mi, olmaz mı diye. Adamlar gerçekten o grafiklerde oyun
kesinlikle
motorunu o seviyeye getirmişler. Yani film gibi bölünecek grafiklerde artık bir FPS oyunu oynayabiliyoruz.
Ultra ayarlarda görmek lazım. Ben henüz görmedim. Dediğim gibi
ben gördüm çok.
Konsol sürümünü gördüm. Ben bir PC'de ultra ayarlarda görmek
konsol
lazım.
Konsol da şöyle. Konsol da gerçekten çok iddialı duruyor. Hatta yani bir konsola bakıp sonra gözünüzü çevirip PC'ye baktığınızda, yan yana koymadığınızda konsol da gerçekten üst seviye ayarlardaymış gibi duruyor.
Konsol versiyonu da iyi.
Konsoldaki en büyük sıkıntı biliyorsun bir doku fitreleme. Uzağa doğru
var,
gittiğinde doku fitreleme. Bir de
görünce
köşe yumuşatma sıkıntıları işte.
PC şey yapıyorsun ya.
Oyun zevkini bayağı bir baltalıyor. Nvidia tarafına geçtiğimizde ise yine Pascal GPU'su ile mimarisiyle ilgili de bazı detaylar ortaya çıktı. Yeni ekran kartının 16 GB High Bandwidth Memory 2 teknolojisiyle donatılacağı ve DirectX 12'ye de %100 tam destek verip DirectX 12.1 destekli geleceği söyleniyor. Grafik biriminin de 1 TB saniye band genişliği sunacağı ve aynı zamanda da Nvidia'nın PCI Express'e göre 5 kat daha hızlı veri alışverişine izin veren NVLink isimli teknolojisini de destekleyen bir sürüme sahip olacağı konuşuluyor şu anda. Tabii ki bu bilgiler hani sızıntılar, ortaya çıkan bilgiler, sonrasında değişiklik olur mu bilmiyoruz ama asıl heyecan yaratıcı da bu ekran kartının şu anki Maxwell mimarisindeki en yüksek GPU'dan tam 2 kat daha fazla transistör içereceği, aynı zamanda bir başka güçlendirilmiş versiyonun da köşede
piyasada
bekleyeceği.
Piyasada olacağı söyleniyor.
Yok, piyasada olmayacak o. Köşede bekleyecekmiş.
Köşede bekleyecek.
Rakibi ne yapacaksa ona göre.
Ona göre şekil vererek.
Evet, şekil verecek. İşte 4K ekran kartları bunlar olacaklar büyük ihtimalle. Yine 4K'da yüksek seviyede oyun oynamak istiyorsanız gelecek sene üst seviye ekran kartları bunu çözecekler. Ama orada şöyle tedirginlik yaratan bir durum var. Nvidia tarafına baktığımızda Nvidia'nın eli oldukça rahatlamış durumda. Yani 980 Ti'nin üstüne AMD tarafında düzgün bir rakip gelemedi. Adamlarda Titan X var, 980 Ti var ve bunlar yüksek fiyatla satılan ekran kartları. Rakibi onlara cevap verememişken şimdi kalkıp çok daha hızlı bir ekran kartı piyasaya sürdüğünde büyük ihtimalle fiyatı bu ikisinden daha da yüksek olacak.
Haliyle. Çünkü ortada rakip de yok.
Ortada rakip yok, bir şey yok. İstediği gibi at koşturuyor. İşte rekabet olmadığı zaman da böyle bir sıkıntı oluyor. AMD tarafında eğer 980 Ti ve Titan X'i ezecek bir ekran kartı çıksaydı, şöyle fiyatı daha makul seviyelerde olan, İşte o zaman yeni ekran kartlarını daha büyük heyecanla beklerdik.
Ya tabii biraz yani yine performans olarak üst seviye ama fiyat olarak rakibine de göz önünde bulunduran bir şeyler yapardı diye düşünüyoruz ama tabii ki tekel olma yolunda ilerliyor
evet.
Nvidia diyebiliriz.
Bu arada 2015 yılı da DirectX 12'nin heyecanıyla yanıp tutuşmasıyla geçen ama DirectX 12 namını hiçbir şey görmediğimiz
evet.
Bir yıl oldu. 2016'da bakalım neler göreceğiz.
Yani özellikle PC kanadında bunları çok iyi kullanan oyunları görmek lazım. Yani oyunun geliştirme safhasında temelinden bu teknolojiyi
evet.
Kullanan oyunları görmediğimiz müddetçe DirectX 12'nin neler yapabileceğini tam anlamıyla göremeyeceğiz hiçbir
ben
zaman
de için. Özellikle Xbox One'a DirectX 12 çıkmadığı sürece çok da kolay bir şekilde bunu göremeyeceğimizi düşünüyorum. İlk önce Xbox One'da hani bu teknolojinin oturup oyun yapımcıları tarafından benimsenmesi lazım.
Ya baktığımız zaman bir önceki nesilde mesela Xbox 360'ın mimarisi PC'ye daha yakın olduğu için orada geliştirilen oyunlar performans açısından da PlayStation 3'teki bazı oyunlara göre daha iyi konumdaydı. Hatta Bayonetta gibi Japon menşeli bir oyun yapımcısı tarafından geliştirilmiş bir oyun Xbox 360'da daha iyi bir performans sergilerken PlayStation 3'te sekteye uğruyordu. Yani bu noktada mimarinin yapısı çok önemli. Ekstradan iş bindirmemesi gerekiyor. Zaten oyun geliştirme süreçleri çok uzamış durumda ve gelişen teknolojiyle birlikte oyun geliştirme süreci de daha bir zorlu aşamalardan geçmiş durumda. Bu noktada senin dediğine katılıyorum aslında ben. PlayStation 4 hali hazırda bir geniş bir sisteme sahipken ekstradan işte bir de DirectX 12'yi kullanamam. Yok SRAM'ı da şuradan evet. şöyle kullanamam falan.
Zor değil mi?
Zor bence.
Yani Microsoft'un kendi stüdyoları haricinde pek yapabilen olur diye düşünmüyorum.
Gerçekten. Olmaz. İşte ne oluyor? Microsoft gidiyor işte Rise of the Tomb Raider'ı kendine özel yapıyor bir seneliğine. O oyunu da tabii ki de konsoluna özgü bir şekilde çalışacak. En iyi performansı verecek şekilde
geliştiriyor. Gerçi şunu da söylemek lazım. Rise of the Tomb Raider beni çok şaşırttı.
Çok iyi. Görsel olarak çok başarılı bence.
Yani görsel olarak çok başarılı ama son dönemde oyunlarda bir kırılma var. Görsel olarak çok başarılı oyunların oyun içeriği biraz boş olabiliyor. Oyun içeriği çok dolu oyun olanlarda işte görsel olarak bazı başarısızlıklar görebiliyorsun. Tomb Raider bana çok dengeli geldi.
Ya Rise of the Tomb Raider 2013'te çıkan oyunun X-Large'ı. Ben incelemesinde de bunu söylemiştim ve gerçekten de oradaki mevcut içeriği genişleterek direkt yeni nesile aktarmışlar.
Başarılı zaten, bir oyundu daha başarılı hale
yani
getirmişler.
Yani başarılı bir oyundu hali hazırda. Onu daha başarılı hale getirmişler. Çevre mekan eksikliğini gidermişler. Daha fazla içerik katmışlar.
Grafikler muazzam.
Gerçekten çok güzel. Ve mesela şey diyorsun oyunda ilerlerken. Hep karda geçiyormuş gibi hissediyormuş hissine kapılıyorsun. Ama bir seni mağaraya atıyor. Tamamen bambaşka bir atmosferdesin. Evet. Deyip oyun dünyasından haberlere geçiş yapalım isterseniz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta her ne kadar Gabe Newell, Steam Machine'lerin yeni nesil konsollar oranla aynı fiyatta daha fazla performans sergileyeceği söylense de Steam Machine değil ama Steam OS yani işletim sisteminin Windows 10'a oranla performans açısından şu anda sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Yayınlanan benchmarklara baktığımız zaman görsel olarak da bayağı başarılı olan bir oyun kullanılmış aslında burada. Middle-earth Shadow of Mordor'da neredeyse yarı yarıya bir performans sıkıntısı var FPS değerlerinde arkadaşlar.
Bazılarda yarıdan da fazla.
En düşük ayarlardan en yüksek ayarlara kadar Windows 10 ve Steam OS sistemleri arasında yapılan değerlere baktığımızda yarı yarıya bir performans durumu söz konusu. Bu bazı oyunlarda yani bu bazı oyunlar dediğimizde Valve'in kendi oyunlarında tabii ki bir kademe daha üzerine çıkmış olsa da halen Windows 10 ön seviyede gözüküyor.
Şimdi Steam OS'u burada belirtmek lazım. Linux üstüne kurulmuş bir platform ve Linux üstünde oyunlar aslında daha tam şeyde değiller. Arifesindeler. OpenGL'in yeni sürümüyle beraber bu iş birazcık kırılacak gibi gözüküyor.
Hala geçiş arifesinde olması
geçiş arifesinde.
Belki
gelecek sene DirectX 12 ile beraber OpenGL'de de bayağı bir gelişme göreceğiz. Orada Mantle'ın OpenGL için adapte edildi. Yeni versiyonu kullanılmaya başlanacak OpenGL tarafında. Ve Linux tabanlı oyun sistemlerinin çok hızlanması bekleniyor. Tabii ki iddialar bunlar.
Tabii
hep beraber göreceğiz. Oyun yapımcısında bunu çok iyi kullanıyor olması lazım ki. Ne kadar yaygınsa platform o kadar iyi kullanıyorlar.
Ben oraya gelecektim. Evet, az önce DirectX 12'den bahsettik. İşte PlayStation 4 gibi hali hazırda hazır bir gelişmiş bir konsol varken biraz daha kısıtlanmış bir teknolojiye sahip konsolda DirectX 12'ye özel bir çaba sarf eder mi yapımcılar diye sorduk. Aynı şeyi burada da sormak
şimdi
lazım.
Şimdi ama orada şöyle bir şey var tabii. Yani Vulkan Windows'ta da çalışacak. Aynı zamanda Linux'ta da çalışacak. Eğer sen Vulkan'la kodlarsan platformu her iki tarafta da yüksek performans alabileceksin. Konsollarda da benzer bir mantık olduğu için konsollarda da hızlı çalışma olanağı olacak. Hı hı. O yüzden gelecek sene asıl bu testlerin daha fazla anlam taşıyacağını düşünüyorum ben.
Yani gelecek dönemler ne gösterecek?
Büyük ama şu anki haliyle ama yani Linux'ta oyun oynamak bence intihar. MacOS'ta da oyun oynamak keza öyle. Yani modern bir oyuncuysanız tek bir platformunuz var PC'de Windows olarak.
Valve oyuncuları Windows'tan kendi işletim sistemlerine getirmeye çalışıyor ama bu ortada bir altyapı yok.
Tabii canım
yani
o çok
zor. Oyuncuların oyun tüketecek bir platformu yok aslında ortada.
Yani bütün oyunlar yok zaten. O tek başına yeterli yani.
Yani bir oyunun çıktığı gün o platformda olmaması zaten en büyük kaybıdır evet diye düşünüyorum ben. Tabii ilerleyen dönemlerde gösterir bilemeyiz. Yapılacak çalışmalarla eş zamanlı olarak.
Bir de yeni bir PC alırken Windows aldığınızda zaten bir oyun parası ödeyip Windows'a sahip olabiliyorsun. Bir oyun parası veririm o işten kurtulurum yani. Steam Machine'le o kadar uğraşmam.
Yani çok yaygın bir tek yazılım varken çok alternatif bir yazılıma kayma olayı bilmiyorum. Yani oyuncular da böyle düşünüyor.
Zaten Steam yani. 5'in dediğimiz olay PC ya. Sana seçeneği sunmuş adamlar. İstersen Windows yükle diyor. İstersen Steam OS'ta
kal. Ben şey olarak diyorum. Hani Valve'in insanları Windows'tan koparıp da kendi işletim sistemini çağırma çabaları bence birazcık
şu an için çok erken aşamadılar zaten bence
boşta
doğrusu
kalmış
için.
Evet. Bir diğer Steam haberimize geçelim buradan istersen Mesut. Steam Controller üzerinde bir kolunu kaybetmiş olan oyuncu arkadaşımız rahatlıkla Skyrim oynayabildiğini göstermiş. Bu arada bir parantez açalım. Xbox One'a da bu özellik geldi aslında. Xbox One üzerindeki tuşların atamalarını değiştirebiliyorsunuz ama tabii ki Steam Controller bu konuda çok çok daha kişiselleştirilebilir bir kontrolcü olduğu için arkadaşlar işte gördüğünüz üzere bir kolunu kaybetmiş olan oyuncu sadece sağ kolunu, sağ elini kullanarak aslında rahatlıkla Skyrim oynayabiliyor, yakın dövüşe girebiliyor. Bu da aslında Steam kontrolcünün ne kadar esnek bir kişiselleştirmeye sahip olduğunu gösteriyor. Son haberim de yine bu Steam Controller ve Machine'le alakalı. Sadece Valve tarafından geliştirilmiyor Steam Machine'ler arkadaşlar. Alternatif üçüncü parti firmalar da var, Alienware gibi. Ama orijinalinde Steam Machine, yani Valve imzalı Steam Machine'ler Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi sorusuna, ki bölüm sonu canavarı olarak sorduk biz bunu Valve'e, yanıt olarak şu anda gelmeyeceğini, Kuzey Amerika, Kanada ve Avrupa Birliği'ne dahil olmuş olan ülkelerde Steam Machine'lerin satılacağı söylendi. Büyük heyecanla bekliyoruz. Ülkemize giriş yapacak mı
Steam Machine? Steam Machine çok büyük bir önemi yok Batalha. Yani pilli PC sistemi olduğu için istediğin gibi toparlarsın. Fiyatları da ucuz değildi. Yani aynı PC adam yarı fiyatına satıyorsa sırf Steam Machine olduğu için anlarım da. Bildiğiniz PC bileşeni. Aynı özelliklerde istediğiniz PC'yi toparlayın gitsin. Yani minik kasalar da satılıyor.
Yani evet, zaten hali hazırda minik ekran kartları da var artık, her şeyin ufak.
Yani o yüzden o tarafta bir heyecana girmemeniz benim tavsiyem.
Heyecana girmek değil, sonuçta Steam Machine gibi bir marka var ve bunu Türkiye'yi tanıyıp girmesi, Steam'in hali hazırda zaten Türk lirasına çevirdiler Steam'i. Yani Valve'in biraz daha Türkiye'yi görmesi açısından hoş olur nihayet.
Ya onlar, ben sana söyleyeyim, o Steam Machine işi zaten şu anda tamamen şey aşamadı. Sana nasıl söyleyeyim. Yani yapıyoruz ediyoruz, bakın böyle bir şey de var, buradan da yürüyelim tarzında. Böyle... Onlar da çok gelecek görmüyorlardır.
Ya hani Valve'in işi gücü bırakıp da bunlara yoğunlaşmış olması
oyuncuları bayağı bir... Dünya çapında şey yapmaz zaten onu. Satışa sunmaz.
Satışa sunmayacak diyorsun.
Ama yani üçüncü parti firmaları gaza getirmek için ben de işte böyle bir şey yaptım. Konsept bu demek için varlar yani. İşte
bir noktada da PC'leri odaya sokma çabasında. Evet. Oturma odasına sokma çabasında, ama ben PC'lerin yakın gelecekte böyle bir şeye dahil olacağını düşünmüyorum. Yani.
Konsollar zaten bu seviyede varken zor. Yani
konsolların şu anki seviyesi. Onunla ilgili bir haberimiz daha var. Yani. EA'de yeni gelecek olan konsolların daha PC'ye yakın olacağı, PC'deki içeriklerin yapılabileceğini söyledi. Oyunun rengi bayağı bir değişecek olmasına
zaten. Evet, büyük ihtimalle. Microsoft'un HoloLens'i uzun bir zamandır gündemimizi meşgul ediyor ve teknoloji meraklıları çok fazla merakla bekliyorlar bunu. Neden? Birdenbire hayatını dijitalleştirecek, etrafını sanal ortamla interaktivite içine sokacak diye merak içindeydik. Sonrasında çıkan iddialar ve söylemlerle aslında biz bu merakımızdan bayağı bir vazgeçtik. Neden? Çünkü HoloLens'in aslında çok dar bir açıda görüş sağladığı, ilk başta geliştiricilerin, büyük üretici firmaların hedef kitlesi içinde yer aldığı, oyunculara henüz daha çok hazır bir ürün olmadığı oyuncular için söylenmişti.
Her ne kadar oyunlarla bir
evet, Minecraft'la filan sunulsa da. Volvo ile gidilen iş birliğinde de ilk defa HoloLens'in gerçek manada çok dar bir görüş açısına sahip olduğunu görme şansına eriştik. Çünkü Volvo ile gidilen iş birliği sonunda bir video yayınlandı ve videoda sizin de görebileceğiniz gibi HoloLens ile etkileşime geçen insanların aslında çevrelerinin hepsini dijital olarak değil de çok ufak bir pencereden, çok ufak bir kısmı dijital olarak görebildiğini, sanal objeleri gerçekle iç içe geçmiş halde sadece çok kısıtlı bir alanda deneyimleyebildiğini görüyoruz. Burada mühendisler işte arabaların renklerini değiştirip tasarım konusunda işlevleri deneyimleme, gerçek hayatta nasıl göründüğünü, gerçek çevrenin içinde nasıl durduğunu deneyimleyebilme şansına erişeceklermiş HoloLens sayesinde, ama şu demodan anlaşıldığı kadarıyla gerçekten de bizlere hitap eden bir ürün değil. Bu kadar dar açıdan hani cihazı görebiliyor, interaktivite içine geçebiliyor olmak ilk gösterilen videoyla pek alakadar değil. İlk gösterilen videoda bildiğiniz gibi sanki etrafımız birdenbire
ya tamamen gerçeklikle sanallık bir araya gelmiş.
Nereyi görebiliyorsak oldu. O tarafta şeylerle interaktivite içine geçebilecekmişiz gibi duruyordu. Ama işte
reklamlardaki gibi değil.
Gerçek biraz farklı oluyor. Volvo mühendisleri şimdiden kullanmaya başlamışlar. MIT'nin yine çok enteresan bir teknoloji üstünde geliştirmesi var. Yutulabilir robot haplar ya da sensör haplar diyelim bunlara. Bu hapların özelliği vücudun bunları sindirebiliyor olması içindeki sensörlerle beraber. İlk baştaki amaç yuttuğumuz bir hapla beraber kalp atışlarının ve vücut içindeki seslerin dinlenebilmesini sağlamak. Ritimlerin işte doktor tarafından dışarıdan analiz edilmesi, kalp atış ritminin vesaire. Bunda da şu sonuçtan yola çıkmışlar durumdan. Vücudu yanmış hastalarda doktorların vücut üstünde herhangi bir cihaz bağlayarak o vücut üstünde hani dinleme,
işlem yapması
sıkıntı yapıp hastaya acı veriyor. Bunun yerine biz yutturduğumuz bir hapla cep telefonundan dahi kalp atışlarının dinlenebilmesine, vücut içindeki bazı durumların dışarıdan kontrol edilmesini olanak sağlamak istiyoruz.
Dışarıdan vücutla alakalı fonksiyonların tam olarak kontrol edilemediği noktada içeriden bir kontrolle.
Şimdilik tabii ki kablolu bir hap var. Yani deneme aşamasında olduğu için o sindirilebilir proteinleri falan üstünü kaplamışlar. Bunun bir sonraki aşamasında kablosuz versiyonunu test edeceklermiş. Ve hastaya yutturup içeriden doktorun bunu cep telefonuyla dinlemesini sağlayacaklar.
Kabloluysa endoskopi gibi bir şey mi şu an?
Yani şu an için öyle. Evet. Gibi bir şeymiş. Yani deneysel bir aşamada olduğu için bu birazcık aslında haberleştirilmiş, birçok yerde çıkmış bizde de dahil olmak üzere, ama birazcık böyle ne diyeyim sana, gelecek vizyonu, adamların yapmak istediği şey, şu anda ulaştıkları konum ve hayal gücü herhalde haber olarak yansıtılmış. Yani, tabii bilimsel çalışma var altında, altyapı, ama şu anda kablolu bir cihazla karşı karşıyayız. Henüz daha kablosuz hale getirilip gerçekten vücut içine yuttuğunuz anda çalışır şekilde bir hap yok ama...
Çünkü gelecek... doğal yollarla atılacak falan da deyince kablolu nasıl değil mi? Olacak abi diyorsun.
Gelecek versiyonunda bu hapla beraber çok daha fazla şeyin analiz edilerek doktorlara bildirilmesi hedefleniyormuş. Özellikle askeri operasyonlarda askerlerin bu hapları yutarak vücut konusunda, vücut sağlığı konusunda çok daha fazla bilgiyi...
Kondisyonlarının
evet,
ne
kondisyon hakkındaki bilgiyi dışarıyla paylaşabilecekleri de yine belirtilenler arasında.
Evet, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen bir terör saldırısı sonrasında pek çok hayat yitirildi arkadaşlar. Pek çok noktada bayağı bir destek gitti Paris'e açıkçası. Sosyal medyada bayağı bir ses getirdi.
O da uzun uzun üstüne konuşulacak ya, bir konu.
Uzun uzun üzerine konuşulacak bir konu.
Beyrut'ta bomba patlıyor, kimse anmıyor.
Ya bunların şey kısmı da var mesela, YouTube'un sizinle birlikte izleyip bayağı kapısı
Facebook'ta herkesin... Tüm dünya öyle yaptı. Türkiye'de bomba patladığında kimsenin umurunda olmadı biliyorsun.
Ya ben işin o kısmına girmek istemiyorum ama ben bizim milli maçımızda saygı duruşu gerçekleşirken insanların uuuu falan demesi de bence bir yani o kadar abes
bir durum. Şöyle bir şey var. Ben bir Ekşi Sözlük'te bir yazar yazmış. Demiş ki senin ülkendeki vatandaş senin önüne saygı sahip çıkmazken başkasının sahip çıkmasını niye bekliyorsun diye. Çok enteresan bir şey. İnsanlar hep hayvanlardan örnek veriyor. Şimdi arkadaş, o adam insanlığını kaybetmişse... Tamam, ben ne yapayım? Sen niye beni ondan bir tutuyorsun ki? Tüm ülkeyi, birkaç tabii, insanlığını tabii kaybetmiş, insan ölümünün üstünden bu tip böyle propaganda yapabilecek hale gelmiş insandan beni bir tutuyorsun ki? Sonuçta ben üzüldüm. Paris'tekine de üzüldüm, Beyrut'tekine de üzüldüm.
Canım, muhakkak.
Benim üzüldüğüm nokta ne? İnsanın değeri dünyada her yerde insan. Tamam, o adamlar sevmemiş, ıslıklamış olabilirler. Tamam mı? Olabilir. Paris'te sevinen yok mu zannediyorsunuzdur? Paris'in de eminim varoşlarında belki de bu saldırıyı sevinçle karşılayan bir kitle vardır. Yok mudur? Orada da insanlığını kaybetmiş hayvanlar olabilirler ama sonuç ne? Gerçekten Paris'teki bir kişinin canının ne kadar kıymetli olduğunu gördük tüm dünyada. Ya da yani dünyanın geri kalanı çok kıymetsiz arkadaşlar.
Bir şey var.
Sonuçta önemsenecekse can, sen arkadaşı önemsiyor mu önemsemiyor mu diye bakmayacaksın. Senin için değerliyse insan canı, dünyanın neresinde olursa tabii olsun canım, önemlidir. Muhakkak. Ve dünyanın iki yüzlü olduğunu da gördük. Gerçekten çok iki yüzlü.
Ya bu konuda şeyi söyleyeceğim. Victor Hugo'nun bir lafı var. Paris'te bir kişi öldürülür. Bu bir cinayettir. Doğuda binlerce insan boğazlanır. Bu bir meseledir.
Ha işte olayı net bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan olarak bile görmüyorlar onları.
Eskiden beri bu durum böyle. Yani batının doğuya bakış açısı, doğunun da batıya bakış açısı falan filan deyip çok çok ayrı mevzulara girmeyelim, evet, ama esas konumuza gelelim. Peki niye oyun dünyasıyla bu kadar alakalı bu konu arkadaşlar? Şöyle ki Hollanda başbakanı çıkıp, özür dilerim, Belçika başbakanı yardımcısı çıkıp dedi ki Paris'teki terör saldırılarından önce teröristler PlayStation 4 üzerinden chatleşerek, mesajlaşarak bu saldırıları organize bir şekilde düzenlediler dedi. Ve bunun üzerine Sony kanadından da bir açıklama geldi. Her gelişmiş teknolojide olan iletişim unsuru bizim konsolumuzda da var. Art niyetli, yani biz kontrol ediyoruz, art niyetli kullanımları da muhakkak bildiriyoruz dedi ama bundan sonra da bildirmeye devam edeceğiz dedi. Ama bu saldırının da bir noktada herhalde Sony'de kabul ediyor mu bilmiyorum. Çünkü Paris'teki bu teröristlerin daha sonra kimliklerinin belirlenip evlerine yapılan ziyaretlerde hepsinde PlayStation 4 olduğu söylendi. Neredeyse çoğunda PlayStation 4 olduğu söylendi.
PlayStation 4 üstten konuşabilirler ama bundan önceki IŞİD saldırılarının da yine şifreli olarak mesajlaşmayı sağlayan bir başka platform üstünden gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Platformun yöneticisi şu açıklamayı yapmıştı. Evet, hani biz şifre olarak bütün mesajları diğer gözlerden uzak tutuyoruz. Biz bile izlemiyoruz bu mesajları ama o zaman dedi iki şey arasında seçim yapacaksınız. Ya dedi kişisel verilerinizin güvenliği ve saklılığı, gizliliği, ya da dedi terör örgütleriyle mücadele adına hepinizin dedi bilgilerini paylaşacağız dedi şeyle.
İkisinden birisi.
İkisinden birini seçeceksiniz. Yani her platform kullanılabiliyor. Sadece PlayStation 4 değil, bundan önce de başka platformlar kullanıldı. Ondan önce biliyorsun 11 Eylül saldırılarında Gmail'in ya da benzeri e-posta istemci programlarının, bu dünya genelinde kullanılan işte Hotmail'di, Gmail'di. Bunların da taslak, hani taslakta e-posta bırakabiliyorsun ya, hı hı, o sistemin kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Adamlar mail yazmışlar, hep aynı hesabı kullanmış. Evet, hepsi hep aynı hesaba girip o taslaklara bakmışlar kim ne yazmış diye.
Bayağı bildiğin orayı chat paneli gibi kullanmışlar. Evet. Bu arada ben şeyi de hatırlatmak istiyorum. Daha önceki ikisi birlerde de belirtmiştik. Amerika Güvenlik Kurumu MMO oyunlarındaki konuşmaları, text mesajları da ve sesli mesajları da sesli konuşmaları da kontrol altına aldığını
orada
bile
orada şeyler vardı ama. Orada çocuk aynı... sapıkları olduğu için biraz
sadece
da.
Sadece çocuk sapıkları değil, yine böyle terör saldırılarını da teröristlerin bu MMO oyunları üzerinden, ki oyunlarda zaten bir belli şiddet unsuru var ve o şiddet unsuru kullanılarak, mesela şuradan ateş edelim, şuradan şunu yapalım unsurları kullanılarak şifreli konuşmaların yer alabileceğini dile getirmişler ve bu yüzden oyunları kontrol altında tuttuklarını dile getirmişlerdi. Bir noktada Amerika Güvenlik Kurumu'nun ne kadar haklı olduğunu da görebiliyoruz burada. Yani yeri geldiğinde Xbox One'da, PlayStation 4'te, Game Boy'da, yani Game Boy'da tamam böyle bir şey yok ama lafın gelişi söyledim. Yani Nintendo 3DS'de kontrol edilmeli. Hakeza Nintendo 3DS'de bir çocuk, hani böyle kız çocuklarına sarkıntılık yapan bir adam vardı. Japonya'da onu ortaya evet. çıkartmıştı. Yani bu iletişimin olduğu her cihaz art niyetli olarak kullanılabilir. Burada da dikkat etmek lazım.
O zaman söylenir. Tüm telefonları dinlesinler. Tüm kameraların içine girsinler. Cep telefonundan bizi gözetlesinler. Ben buna karşıyım açıkçası. Bence teröre destek vermeyi bırakırsa bu büyük ülkeler sorun çözülecek. Hatta silah satmayı bıraksalar olay çözülecek. O kadar ikiyüzlüler ki diyorum ya sana. Sivil vatandaşı izlemenin peşine koşuyorlar. Arka planda da mayınlar, tank savarlar satıyorlar. Ya doğuda öldürülen teröristten Alman yapımı tank savar roket çıkıyor. Hadi hep beraber para birleştirelim. Bana hepiniz birer 100 lira gönderin. Bakayım ben nereden alabileceğim bu silahı. Anlatabiliyor
kimden nasıl alabiliyorsun?
Kimden nasıl alıyorsun? Yani. Allah aşkına o silahların hepsinin seri numarası nasıl takip ediliyor? Askere gidenler bilirler. O silah senin, tamam mı? Alman hükümetinin haberi olmadan Alman imkansız tank mayınını senin oradan bir yerlerden söküp getirmen falan imkansız yani. Biz bile helikopterin yedek parçasını almak için 40 takla atarken askeri ordu koskoca ülke olarak o teröristin üstüne o tank savarlar falan nereden çıkıyor? Yani bunları konuş konuş bitmez gerçekten. Biz başka bir habere geçelim. Japonlar Ay'a giden 4. ülke olma derdine düşmüşler.
Hadi hayırlı olsun.
Şimdi Ay yolculuğu nereden çıktı? Millet Mars'a gidiyor diyeceksiniz ama aslında Japonya'nın özel bir teknoloji denemesi olacak bu. Normalde tamam Mars'a gidiliyor, Ay'a gidiliyor, oraya insan araçlar yerleştiriliyor ama İsabet oranı çok düşükmüş. Yani konmak istediklerini konamıyormuş bunlar. Biliyorsun yine bir kuyruklu yıldıza bir sondaj makinesi kondurmaya çalışmışlardı. Pek hedefledikleri yere konamayınca bir ara kapalı kalmıştı. Hatırlarsın belki evet, güneş panellerine güneş gelmediği için. İşte bu hedefe konamama kısmında Japonlar yeni geliştirdikleri sistemle hedeften en az 100 metre saparak daha doğrusu en fazla, en az değil, en az deyince sanki 1 kilometre. En fazla 100 metre saparak biz hedefe iniş yapabileceğiz diyorlarmış. Ve insansız araçtan Ay'a indirmeyi deneyeceklermiş. Ondan sonrasında da işte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin ardından dördüncü ülke olacaklarmış.
Hem de Ay'a bir şeyler hedefe yerleştirmiş. Nokta atışı yaparak diyelim.
Evet, hedefe nokta atışı yapmalı da diğer ülkelere belki de örnek olacak o tarafta.
Ya sonuçta burada aslında Ay'a gitmek değil de maksat yeni bir teknolojiyi kullanmak ve bu teknolojinin nelere kadir olduğunu göstermek.
Evet,
bir sonraki adımında çok daha bir hani nokta atışı yaparak daha önce vermiş olduğun haberde olduğu gibi bir kazaya mahal vermeden gidilmesi gereken yere gidecekler.
Şimdi milyon dolarlar harcanıyor. O kadar bilim adamı mesai yapıyor. Bir de bu uzay yolculuklarında şöyle bir sıkıntı var. Hani gönderdim konmadı 20 milyon dolarım gitti demiyorsunuz. 9 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık bir proje
bir anda
heba alıyor. Heba yani alıyor. O kadar insan, değerli insanın beyni, çalışma saati gitmiş oluyor. Para bir şekilde elde ediliyor, zaman kullanılıyor ama... da zamanı geri alamıyoruz ne yazık ki. İşte hedefe konma gerçekten uzay operasyonlarında çok önemli. Bu yüzden o bilim adamlarının çalışmaları heba olmasın diye bu da önemli bir adım olacak. Bundan sonra da gider Mars'a denerler herhalde yapacak olduktan sonra.
İkinci adımda Mars olacaktır
büyük ihtimalle. Bir diğer haberimiz de PC oyuncuları genelde benchmark ve performans konusunda çok böyle endişelilerdir. Hatta bazı karikatürler var işte PC oyuncusu diyor 60 FPS'yi görüyor. Bir yerde 59 olmuş PC çöp oldu gibi PC artık işe yaramaz falan diye böyle. Konsol oyuncusunda hep keyifli oynarlar ya öyle bir sıkıntı yok. FutureMark, 3D Mark programlarıyla biliyorsunuz performans tutkunu insanların vazgeçilmezlerinden biri. Hemen orada bir puan alırsın, arkadaşlarınla falan karşılaştırırsın. Şimdi firma bazı test yazılımlarına destek vermeyi bıraktı ve bu test yazılımlarının üst düzey versiyonlarını ücretsiz hale getirdi. Artık FutureMark'ın sitesinden 3D Mark 2006'yı ve PC Mark 2005'i ücretsiz olarak en son sürüm olarak indirebiliyorsun. Şimdi onlar ücretsiz olaraktı zaten ama belli fonksiyonlar kapalıydı. Sadece pro versiyonda vardı. Şimdi en profesyonel versiyonu indirip
bireysel kullanıcı herhalde. Evet, yani bireysel kurumsallara kullanıcı. Satacaklar bundan sonra.
Yok. Artık desteği kesmişler.
Ha, tamam,
peki, bu yeni anladım. İşletim sistemleri için, yeni sürücüler için güncellenmeyecek. Hata varsa böyle kalacak demişler. Sen de ücretsiz kullanabilirsin.
Beleş sirke baldan
tatlı. Evet, yani indirmek isteyenler artık pro versiyonlarını şifreyle beraber oradan temin edebiliyorlar Future Mark'tan.
Evet, buradan PlayStation 4 cephesine tekrar geçelim isterseniz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Xbox One'ın yeni dashboard güncellemesi yayınlandı ve bu dashboard güncellemesiyle birlikte hem arayüz daha modern ve kontrolcülere uygun bir hale geldi, hem de bunlardan öte geriye uyumluluk sürecine girdi Xbox One. Xbox One'ın geriye uyumluluk sürecini de anlatan bu dashboard güncellememizle alakalı bir videomuz var zaten arkadaşlar. Gerçekten de hoş yapmışlar. Dijital oyunun varsa mağazadan indiriyorsun. Kutulu oyunun varsa yine indiriyorsun. CD'yi anahtar olarak kullanıyorsun bir nevi ama sistem çalışıyor. Ufak tefek aksaklıkları olsa da. PlayStation 4 cephesinde ise bugün arkadaşlar PlayStation 2 emülatörü duyuruldu. Güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bazı oyunlar artık PlayStation 2'de değil de PlayStation 1 oyunları artık mobilde falan oynanmaya başlanmıştı ama PlayStation 2 gibi geniş bir oyun yelpazesine, kütüphanesine sahip bir konsolun oyunlarını PlayStation 4'te oynamak güzel bildiğiniz bir ayrıcalık olacak.
Eziyet yani. Olacak yani. Şimdi şöyle bir şey var. Onlar güzel anılardı. Güzel anılardı ve biz onları böyle şey olarak hatırlıyoruz. O zamanlar bizi çok etkileyici grafiklerde geldikleri için.
Tabii ki canım.
Müthiş oyunlar olarak hatırlıyoruz. Yani bir geçmişte oynadığınız bir oyunu hayal ederken genelde günümüzün o modern grafikleriyle benzer şeyde deneyimliyorsun.
Onunla ilgili bir şey var. Caps vardı. İşte Medal of Honor hatırladığım diyor. Ryan'ı kurtarmaktan bir sahne. Gerçekte olan kare şeyler, aynen. Suratlar.
Şimdi PlayStation 2 köyde o çok sizde böyle ağzınızda güzel tatlar bırakmış, hafızanıza kazınmış bir oyunu takacaksınız PlayStation 4'de. Ondan sonra ben sizi göreceğim.
Evet, yani çok
oynamazsın yani. Çok, cep telefonu bile daha iyi grafikler sunuyor artık.
Görsel olarak çok büyük değişiklikler yok. Eskisi gibi bulanık değil. Çok daha keskin hatlarla oyunu size gösterecek ama tabii ki daha büyük bir görsel güncelleme beklemeyin arkadaşlar. Ben bir oyuncu olarak aslında PlayStation 2'yi de çok seven, PlayStation 1'i de çok seven bir oyuncu olarak böyle bir seçeneğin yer alması
tabii ki her
beğendim.
Zaman güzel.
Yani
evet.
Böyle bir alternatifin olsun. Yer alması çok güzel. Burada merak ettiğim konulardan bir tanesi
kopya PlayStation 2 oyunu ne olacak değil mi?
merak ettim. Ben orijinal kullandığım için o konuda sıkıntı yaşamıyorum. Killzone bile orijinaldir yani. Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi Xbox'taki gibi mi olacak? Hani dijital olarak mı sunacak? PlayStation Now üzerinden mi sunacaklar bunları? Yoksa sen PlayStation 2'ye orijinal olarak bir oyununa sahipsin. Gran Turismo 4 mesela. Takıp oynayabileceksin.
Ya PSN Plus sahiplerine bunları vermesinler de. Tamam, ben başka bir şey istemiyorum. Yani bağımsız yapımcı oyunları ve bunlardan vazgeçsinler. Başka bir şey demiyorum. Heyecandan bekliyorum ayına gelecek diye. Öyle ya, oyunlar koyuyorlar ki Talha. İndirmiyorum bile ya.
Ya ben de PlayStation 4 aktif olarak kullanmadığım için maalesef bilmiyorum bu aralar hangi oyunlar veriliyor. Çok da aşırı takip etmiyorum işin açığı. Ama siz böyle bir serzenişte bulunuyorsanız ki haberlere baktığım zaman genellikle insanların ya bu oyun neymiş, bu işe yaramaz, başka oyun yok mu falan dediğinde.
Şimdi Xbox One'da şey heyecanı var millette. Xbox 360 oyunlarını verirse onlar baba oyunlar yani oynarım.
Ya tabii şöyle bir şey var, şimdi geriye uyumluluk süreciyle birlikte Xbox 360'da çıkan Gold'dan gelen ücretsiz oyunları Xbox One'da oynayabiliyorsun.
Yani, şimdi
yani aynı anda 4 tane ücretsiz oyuna sahip oluyorsun bir ay içerisinde. Gerçekten de güzel bir unsur. Ben isterdim ki PlayStation 2 oyunları çok ama çok kıymetli. PlayStation 2 konsolu gelmiş geçmiş en fazla satan konsol nihayetinde. Ve çok büyük bir oyun kütüphanesi var. Neredeyse her gün bir oyun çıkıyordu konsola. Adeta o kadar geniş.
O zaman Game Boy'u da yapsınlar, oynayalım PlayStation'da.
Şeyi o Game Boy şey yapıyor. Ben de yapıyorum merak etme. Adamlar tablete Game Boy oyunlarını yazıyorlar.
Ya PlayStation 3'ü yapsınlar. Yoksa bana pek bir şey ifade etmedi.
Ben onu diyecektim. Nihayetinde PlayStation 3 geriye uyumluluk süreciyle PlayStation 4'e gelseydi ki zaten Remastered'la oyunları getirdikleri için o sürece dahil olacaklarını düşünmüyorum ben. Çok daha hoş olurdu.
Evet.
Ama PlayStation 2 oyunlarını da görmek bence güzel olacak deyip bir diğer haberime geçmek istiyorum ben. Yandex Türkiye'de en çok aratılan 10 oyunu ki bu son 3 ay ve yeni çıkan oyunlar üzerine kurulu bir anket arkadaşlar. Daha doğrusu bir analiz. En çok 10 oyunu açıkladı. Baktığımız zaman birinci sırada hiç kuşkusuz PlayStation kafelerin ve internet kafelerinde yıldızı olan PES'i görüyoruz arkadaşlar. PES 2016 var. İkinci sırada rakibi FIFA 16 var. Çok garip. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'de 3. sıradaki yerini almış. 4. sırada Star Wars Battlefront, 5'te Assassin's Creed Syndicate, 6'da Fallout 4 var, 7'de Call of Duty Black Ops 3. Need for Speed 2015 geliyor onun ardından. StarCraft 2 Legacy of the Void de 9. sırada. 10. sıradaki oyun beni çok şaşırttı. Çünkü hiçbir şekilde Türkiye'de esamesi okunmayan bir oyun diyebiliriz. Türkiye'deki oyuncu kitlesini pek cezbeden bir oyun diyebiliriz ama demek ki reklam kampanyalarını iyi yürütmüşler. Halo 5 var arkadaşlar 10 numarada.
Nasıl bir şeymiş diye baktılar.
Büyük ihtimalle baktılar. Beni şaşırtan En önemli detaysa Football Manager'ın bu listede yer almaması. İmkansız. Ya şimdi bence istatistiklerde bir sıkıntı var arkadaşlar.
Şöyle Yandex'in kullanım oranına Türkiye'de bakarsak çok düşük zaten. Şimdi o düşük kitlenin oyun araması doğal olarak tüm Türkiye'yi yansıtmakta biraz güçlük
yok,
çeker.
Yok ama hani düşük kitlenin aramasında Halo 5'in çıkıp da Football Manager'ın çıkmaması çok ayrı bir durum.
Öyle
Hani
de
düşüğün düşüğü,
Halo 5,
düşükten
şimdi
düşük.
ben Yandex'i şöyle düşünüyorum biraz da. Yandex'i işi bilen adam birazcık kurup kullanıyor ya da
Biraz daha
internet
elit kitleye
kafede
mi hitap
filansa,
ediyor?
hani Yandex orayla anlaşmalıysa kullanıyordur diyeceğim ama hani internet kafelerde öyle bir anlaşmaları var mı bilmiyorum. Birazcık Yandex'ten anlayacaksın, bileceksin, anlatabiliyor muyum? Gireceksin, bir servisinden yararlanacaksın. Mesela benim babam Google'dan başkasını bilmez, kardeşim Google'dan başkasını bilmez. Ben çoğunlukla Google'u kullanıyorum ister istemez, alışkanlık yapmışım. Bu yüzden hani bu listede Halo 5'in olması çok yanıltıcı bir şey değil. O kitleye
Yok,
hitap
futbol
et.
menajerin olmamasına şaşırdım. Demek ki futbol menajer kullan şey oyuncuları Yandex
Yandex'te
kullanmıyor
değil herhalde.
deyip bu
Şimdi
haberi geçeyim
Google
ben.
açıklamış olsaydı hani yaptığı analiz ve
Ya, tabii
derleyebildiği
canım,
alan çok
kullanıcı
geniş olduğu
kitlesini de
için
düşünürsek.
orada farklı bir şey diyebilirdik gerçekten
Evet,
de.
kesinlikle.
Hoverboardlar, elektrikli ve dengesini kendi sağlayabilen cihazlar son dönemde oldukça popülerler. Üstüne biniyorsun Talha, gidiyorsun. Biz de ofiste bir tanesini kısa bir süre denemiştik zaten,
Evet, çok
biliyorsun.
da keyifli ya.
Evet, fiyatları yüksekler. Bazı tartışmalar da var. Şimdi ucuz versiyonları falan var. İşte kullanıcılar oradan da getirip
Yine mi Çin?
kullanabiliyorlar falan. Ama New York sokaklarında artık elektrikle çalışan bu kaykaylar, hoverboardlar, kendi dengesini sağlayabilen tüm cihazlar yasaklanmış. Özellikle 15 mil saatin altında hıza sahipsen artık sokakta kullanamayacakmışsın. Çünkü son dönemde kazalar çok artmış. İnsanlar bunların üstünde birbirine çarpıyormuş, bir yerlerden
Kalabalık da
düşüyormuş.
bir şey bildiğim kadarıyla
Tabii.
yok.
Şimdi yasaklanmışlar ve bu yasakla beraber de artık bu tip bir cihaza sahipseniz, sokağa çıkarsanız ve polis sizi yakalarsa $500 ceza ödeyecekmişsiniz.
Oo.
Evet, ceza da çok iyi.
Peki kendilerine özel bir kullanma alanı falan
Yok,
oluşturmamışlar mı?
evinde kullan diyor adam sana.
Ne oğlum,
Git
zaten
bahçende
evinde.
kullan diyor yani.
Çok ilginç. Onunla ilgili bir zannedersem bir siyasetçinin yorumu vardı. Suriyeli mültecileri kabul ediyor New York aynı hafta ve şeyi de yasaklıyor. Hoverboardları da yasaklıyor. Ne kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz ya. Suriyeli mülteciler geliyor ama teknolojiyi de yasaklıyoruz falan
Of,
gibisinden bir
bambaşka.
eleştiri de bulunmuş. Ama Suriye mültecileri de kabul etmeleri hoş bir
Evet, şimdi
bence
orada da
şey
bayağı bir
seçim.
tartışma var biliyorsun.
Evet,
İstemiyorlar yani genel
istemiyorlar.
olarak da.
Kendileri de zamanında oraya sığındılar abi.
İşte ne diyeceğim?
Kolonileştiler
Konuş
falan
konuş
orada.
gider. Onların şeyi de var. Kızılderilileri de istemiyorlar onlar. Son bir başkanlar
Tabii
var.
canım,
Cumhuriyetçi
orayı
biliyorsun, Trump.
Amerikan müstesnalığı diye bir durum var. Adam diyor
Kızılderilileri
ki
diyor çıktıkları yere geri yol
tabii
diyeceğim diyor.
canım, oradaki o şeyler, o beyaz ırkın şey olayı var abi. Başlangıçta Amerika'yı kolonileşme sürecinden sonra şey diyorlar. Allah bize burayı nasip etti. Burası bizim şeyimiz. Amerikan müstesnalığı deyip aratırsanız zaten görürsünüz arkadaşlar. Öyle bir durum var adamlarda. Bir görsel var mesela, önde Hazreti İsa, arkada George Washington falan. Hadi hocam
Burası
gidiyoruz
bizim
falan.
oldu.
Burası
Allah
bizim.
Allah razı olsun, böyle bir
Sokaktaki
yeri bize verdiniz.
Kızılderilileri falan
Aynen. Neyse
gibisinden.
artık. Hasbro'dan yaşlılar için bir oyuncak var. Robot bir kedi. İşte çok yaşlı insanlara artık böyle hani ne diyelim, bazı ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan insanların bu huzur bulmaları. İşte bir kediye falan bakmak onlar için zor ya artık.
Tabii
Bir
ki.
yakınlarına muhtaçlar zaten. İşte o boş vakitlerinde bir kedi okşuyormuşçasına keyifli vakit geçirmeleri için bir robot kedi yapmışlar. 99 dolar bir fiyatı var. Mırlıyor falan.
Ama
Kafasını kaşıyorsun.
biliyorsun, psikolojik olarak da kanıtlanmış bir şey bu. Hayvanları sevmek, bu kedilerin mırlama hissi, mırlama sesi falan insanları da rahatlatıyor.
Ben bilmiyorum. Yani biz kediyi kesiyoruz gerek. Yok, şaka. Şaka yapıyorum tabii ki.
Kesiyoruz biz de kediyi. Kedileri, köpeklerin böyle bir insanlarla iletişim konusunda rahatlattığı söylenir ki oradaki reklamda da çok rahatlatıcı diyor kadın. O
İşte
tüylere
zaten en
dokunurken falan.
rahatlatan kısımlarını koymuşlar. O pisliğini temizleme, işte etrafa tüy dökmesi falan gibi kısımlarını koymamışlar. Robot
Onlar
olan.
robot olduğu için
Sadece
yok.
pilini değiştirip yola devam
Yarın bir
ediyorsunuz
gün çocuğunuz
demişler.
isterse ve hani o sorumluluk sürecinde, ya çocuk 2 gün bakacak, 3 gün
Vereyim
bakmayacak
robot kediye
derseniz,
gitsin
robot
derseniz.
kedi olmasa da Furby'ler var. Reklamını yapmış gibi olduk
Ha, değil
ama bu
mi?
var ya, baykuştan bozma robotik bir
Evet.
şey. O ürkütücü baya. Onu da kullanabilirsiniz deyip ben buradan hemen bir 3 haberim var. Onları verip bitireyim arkadaşlar. EA şimdiden yeni nesil konsolların muhabbetine başladı Mesut. İşte PlayStation 5 şöyle olsun, Xbox One 2 veya Xbox 3 adı her neyse şöyle olsun vesaire gibisinden. Halihazırda Nintendo'da NX ile birlikte mevcut konsollardan daha üst seviyede bir şeyle, teknik yükseltme ile çıkacağı söyleniyor.
Hayırlısı Nintendo için, öyle diyelim.
Yani
Hayırlısı.
Nintendo GameCube'de olduğu gibi yine üst düzey bir konsolla çıkabilir. GameCube'de PlayStation 2 ve Xbox'la aynı seviyede, PlayStation 2'den daha iyi konumdaydı ama 3. parti desteği olmadıktan sonra
Ne
bunun hiçbir
yapacaksın?
kıymeti yok.
Evet.
Analizciler de bunu söylüyor zaten. Yine Nintendo Wii U gibi kendi yağında kavrulur. Her neyse, hadi de gelecek olursak arkadaşlar. EA diyor ki bir önceki nesilde olduğu gibi 7-8 senelik Konsollar olmayacak bunlar. Nasıl ki artık insanlar her sene 2000-3000 lira verip yeni bir telefon alıyorsa konsollar da bu kıvama gelecek yavaş yavaş diyorlar. Bana bir noktada mantıklı geldi.
Aslında var ya bak, öyle bir yerden yaklaşmışlar ki şu ana kadar hiç böyle düşünmemiştim oyun konsolu işi. Nedense oyun konsolu işini 1000 lirayı veriyorum ya. O böyle 10 yıl gidecekmiş, gitmesi gerekliymiş gibi geliyor ama adam doğru söylemiş. Yani,
10 yıl sonra da en üst düzey grafikleri vermesi
evet,
beklenir.
Her 2 senede bir cep telefonu değiştiren adam ona bile şey razı ama konsol dediğim 10 sene kalacak.
Ya tabii canım, şimdi baktığın zaman örnek vereyim. İsim de vermeyeyim. 3000 liralık bir cep telefonundan bahsediyoruz ve adam onu tam tüketmeden ertesi sene çıkan şeyi alıyor.
Almak
cep
istiyor yani.
Almak istiyor. Millet sıraya giriyorsa, Türkiye için konuşuyorum. Demek ki 1000 liralık diyelim ki 1500 lira PlayStation 4. Seneye PlayStation 5 çıkacak. 1750. Alır yani onu.
Evet.
Ama tabii ki bunun şöyle bir durumu söz konusu. O teknik yükseltmeye hazır bir şekilde oyunların çıkması var abi. Yani
şimdi
oraya
orada,
bir odaklanması
tabii,
lazım.
PC bazına geçtiler yani. Ya. Biz bunu baştan beri söylüyoruz. PC kültürüne geçtikten sonra, aynı PC gibi olduktan sonra bu cihazlar artık güncellenmeleri çok kolay. Eskiye destek vermeleri de kolay. Bak görürsün, PlayStation 5 çıktığında 4 oyunların hepsini oynayacaksın.
Oynatması lazım zaten. Yani
hiçbir sıkıntı olmayacak.
Lazım.
Direkt zaten öyle açıklayacaklar. 4'ü de tak oyna diyecek adam. Sıkıntı yok
olması
yani.
Olması gerektiği.
Çünkü
gibi.
Aynı mimarden devam edecekler. Sadece daha güçlü bir ekran kartı olacak. Daha güçlü bir işlemcisi olacak. Daha fazla belli olacak
zaten
yani.
Bu açıklamada da adamlar şunu söylemişler. Gelecek konsollarla birlikte PC'de yapabileceğiniz şeyleri işte müzik dinlemektir, film izlemektir, sosyal medyada daha fazla takılmaktır. Ki ben de hakikaten mesela bir Xbox One'da niye Twitter yok diye ayıflıyorum kendime. Kendine özel bir sosyal medya var ama bir paylaşımınızı direkt Twitter üzerinden yapabilir.
Yani
yapılıyor
güçleri,
zaten Twitter'da.
Şu anki
ama
güçleri şeye çok uygun. Tak klavye fareyi, Windows'u aç, çalıştır. Ona
o
çok kıvamda. Uygun şu anda. Evet, o kıvamdalar zaten.
Kesinlikle. Yani bu gelecek nesilde daha bir PC bazlı konsollarla karşılaşacağız. Ben bu konuda işte Nintendo'yu takdir ediyorum. Halen o alıştığımız klasik konsol anlayışını sunan ama tüketici de bunu istemiyor, ayrı mesele. Tek firma olduğunu düşünüyorum. Bakalım ilerleyen dönemlerde rekabet niye getirecek? EA bir diğer açıklamasında da şuna değinmiş. İleride sadece Microsoft, Sony ve Nintendo olmayacak.
Ben
belki de
olacağım.
Apple, belki de Google'da Android cihazlarıyla birlikte oyun konsollarında söz
sahibi
Apple, olacak.
Yeni diyor. Apple TV ile o konuya biraz giriş yaptı. Bakma sen, çok güçlü bir alet o.
Tabii. Yani ilerleyen dönemlerde bir özel bir kontrolcüyle birlikte de
zaten
gerçi
kontrolcüsü
var
onun, satın alabiliyorsun. Steel serisin mesela, bildiğin Xbox One kontrolcüsü gibi kontrolcüsü
ya,
var.
Kontrolcüsü var. Hani Apple kendine has böyle bir şeyler yapma çabasında olmaz gerçi.
Olmaz. Ne olacak? Çok kumandası var kendine has. Hani yine motion sensörlü olan filan.
Wiimote gibi bir şey mi diyorsun?
Var onun. Kumandasının özellikleri var. Üstünde özellikle sensörler mevcut. Onlarla zaten oynuyorsun. Bir de Steel serisinin kumandasını al. FIFA'yı çatır çatır oyna.
Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak arkadaşlar. Ben de konsolların bir sonraki nesilde çok daha farklı bir şehirle karşımıza çıkacağını düşünüyorum. EA kanadından bir diğer açıklama da Assassin's Creed oyunlarıyla alakalıydı arkadaşlar. Daha doğrusu açık dünya oynanışına sahip aksiyon oyunlarıyla alakalıydı. Assassin's Creed örneğini vermişler. Çünkü Assassin's Creed'in yapımcısı olan Jade Raymond, çok da güzel bir bayan arkadaşımızdır. Allah sevdiğine bağışlasın diyelim.
Şimdi
Jade
niye
Raymond,
oraya giriyor?
Yok, Jade Raymond deyince oyuncuların birazcık...
Fotoğrafını koyalım da
koyalım.
İnsanlar bir görsünler.
Jade Raymond deyince oyuncuların böyle bir yürekleri hop hop eder. Çünkü hem Assassin's Creed gibi başarılı bir oyunun doğmasına sebep olmuş isimlerden birisidir. Hem de güzel bir bayan arkadaşımız yani nihayetinde. Deyip geçiyorum burayı,
tamam,
fazla uzatmıyorum.
Geç,
Ubisoft'tan ayrılıp EA'ye geçmişti geçtiğimiz yazda Jade Raymond. Ve Jade Raymond'ın Assassin's Creed benzeri bir oyun geliştirici açıklandı arkadaşlar. Duyuruldu diyelim. EA'nin oyunu nasıl olur bilmiyorum ama daha önceden 4-5 sene önce Saboteur diye bir oyun çıkmıştı, hatırlıyor musun?
Evet.
Paris'te geziniyordun İrlandalı bir adam olarak. Kulelere mulelere falan tırmanıyordun. Aslında bir nevi
Assassin's Creed
gibi bir oyundu. Belli ki EA bu konuda daha fazla adım atmak istiyor ve bu pazarın çok geniş olduğunu görüp bu pazarda da kendi payını düşeni almak istiyor deyip bekliyoruz. Bakalım EA Assassin's Creed tarzı nasıl bir oyun çıkartacak. Ben burada şeyi sormak istiyorum. Tarihi yapıda bir oyun mu olmalı yoksa bilim kurgu mu olmalı? Bilim kurgu mu daha çok iş görüyor?
Tarih olacak da tarih olsun, bilim kurgu olacaksa bilim kurgu olsun. Ben Assassin's Creed'deki o ikiliyi sevmiyorum. O birleşimi.
İkisinin bir arada olduğu,
evet,
yapıyı sevmiyorum.
Yani.
Olacaksa direkt tarih olsun.
Yani.
Çünkü aslında ilk Assassin's Creed'de de vardı bu abi. O Animus olayları falan olmasa tam tarihi dokunun içine
daha
girecektin ama arada böyle bozulmalar,
evet,
oluyor.
Evet, bozulmalar falan oluyor. Seni bir şekilde soğutuyor oradan.
Kesinlikle deyip son haberime geçiyorum. Burada Onur Şahin'e teşekkür ederim. Fallout 4'ten bir çok güzel bir easter egg yakalamış. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası arkadaşlar bir görevde, ki görevin adı da Out in the Left Field isimli görevde geçiyor bu. elinize bir beyzbol sopası, beyzbol topu geçiyor. Beyzbol sopasını Onur Şahin isimli arkadaşımız bir kurcalamak istemiş herhalde sağına soluna. Ya bunu nasıl üç boyutlu modellemişler falan gibisinden. Derken orada Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını görüyor. Ana görevlerden bir tanesi yanılmıyorsam. Bunu da bizlerle paylaşmış. Gerçekten de hoş bir detay.
Sizden sonra da her yerde haber oldu. Sizin isminiz geçmedi. Yani herkes aldı o resmi.
Herkes aldı o resmi. O biz de hata yaptık. Oraya kocaman bir
öyle
devasa bölüm sonucu alanı
Türkiye'de şey yoktur. Ben bunu burada gördüm diye olay yoktur. Yok.
Bir de bizim haber editörü arkadaşımız tutmuş. Arkadaşlar şu göreve gideceksiniz. Onu oradan alacaksınız. Orada görebiliyorsunuz demiş.
Ondan sonra zaten.
Öyle olunca zaten direkt arada kaynadı bizim haberimiz. Onur Şahin'e teşekkür edelim. Tabii ki Bedesta'ya da teşekkür ederim. Büyük ihtimalle 10 Kasım'la alakalı olduğunu düşünüyorum ben bunun. Belki de yapımcılar 10 Kasım'da çıkaracaklardı oyunu.
Keşke ki bir de Türkçe yapaydılar da tam böyle manayla tam, bir birleşme
olsun,
olsaydı.
Değil mi? Evet. Manayla bütünleşme olsaydı. Keşke çıksaydı diyoruz ama maalesef çıkmadı. En azından Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını gördük
evet.
Arkadaşlar.
Yetineceğiz bunlar.
Programın sonuna
ben
gelelim.
Ben son bir kurtarma operasyonlarında kullanılabilecek ultra yüksek sıcaklıklara ulaşabilen meşaleyle bitireyim oluyor. Aslında meşale demeyeyim de bu ne diyeyim? Bu kesme makinelerine de deniyor. Isıtarak kesen makineler. Bir şey söyleniyor onların bir ismi var. Sen biliyor musun Yunus? Bir şeyi ısıtarak kesen. Neyse siz biliyorsunuzdur.
Termik reaksiyon sevinirim. Gösteriyor onlar ya.
Evet böyle alev makinesi gibi. Zaten 2760 dereceye ulaşıyormuş bu meşale dediğimiz alet. Ve suyun altında falan da çalışabiliyor. Oksijene ihtiyaç duymuyor. Direkt kendisi yanmaya başlıyor. Ve tutturduğunuz metali kesmek için kullanılıyor. İtfaiyecilerden askeri operasyonlara, polislere girilmesi gereken bazı bir yerlere girmeyi sağlayan bir cihaz. Tabii ki umarız çok kolay bulunur olmaz çünkü her şeyi kesiyor jilet gibi şak şak şak.
Birisi yazmış ben buna daha rahat bisiklet çalabileceğim.
Yani
teşekkür ederim falan.
İnanılmaz bir alet. Soketi değiştiriyorsun devam ediyorsun. Bisikleti çalsın sana koluna değdirip bunu ateşlese birisi Allah
ya
korusun.
Ya orada zaten tanıtım videolarında görüyorsun adam cama tutuyor camda böyle kalın
şak
bir cam.
Şak eriyor evet.
Kocaman bir jilet
kesiyor. İnanılmaz bir şey yapmışlar. 2760 derece tamam. Yani inanılmaz bir yüksek. Hiçbir şey dayanmaz
ya şey,
buna.
Sen hani oksijen siz ortamda çalışıyor dedin ya şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle oradan gelme. Alüminyum ve demir alaşımını ne birleştirince böyle çok...
Metal oksit bir şey diyorlar.
Ha, bir şey
evet.
Oradan çıkma bir bayağı büyük
olabilir.
Bir enerji
siz
var.
Siz bizim cahilliğimize verin ama beni çok etkiledi gerçekten. Bu yok, cahil yok. Aklımı aldı. Gerçekten izlerken beni bayağı bir etkiledi.
Evet.
Gerçekten neyse bu biliyorsanız yazın biz de öğrenmiş olalım.
Halihazırda Rainbow Six'te falan da kullanılıyordu. Ya.
Şey
Six'te
var ya.
Biz oynarken böyle duvarı muvarı falan evet, bunu açıyorduk.
4
işte.
Tanesini falan bağlıyorsun uzaktan telle. Düğmeye bir basıyorsun 4'ü aynı anda çalışıyor. Böyle çok büyük kalıpları kesmek
ondan
için
falan. Ondan sonra dünyanın öteki ucundan çıkıyorsun.
Yani gerçekten inanılmaz bir şey yapmışlar. Gerçekten etkileyiciydi. Millet çalışıyor böyle şeyler yapıyorlar. İyiye kullanırsanız iyi, kötüye kullanırsanız
ama
kötü olabilecek bir şey.
Bunu satarken sattıkları son kullanıcıya mı satıyorlar yoksa yine firmalara mı satacak?
Ne
son
bileyim işte. Geçen
herhalde.
Diyordum ya sana tanksa var roket bilmem nereden çıkıyor. Bu da herhalde sokaktaki tinercinin cebinde falan olur.
Yok canım olmaz
lan. Hoşçakal ya. 1 liram var mı abi olsun diye. Böyle diğer taraftan çıkar yani. Termik şeyle eritir seni bir de orada. Bulanmaz abi. Kimlik tespiti falan da imkansız. Bir şey burada vicik bir şey var ama ne bu acaba falan diye böyle.
Çöpçüler almaz.
Neyse sonra. Allah
Ümraniye
korusun diye.
Ümraniye çöpüne gönderirler değil mi?
Evet. Bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bu sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.